Ayrım 7.
Belki de haklısınız diye gülümsedi prens. Belki de filozofum. Kim bilir, belki de gerçekten sizleri aydınlatma peşindeyim. Olmayacak şey değil ki. Aglaé yeniden söze karıştı. Felsefeniz bizim Evlamoya Nikolayevna'nın düşüncelerine benziyor. Bizi arada bir uğrayan, şunun bunun sırtından geçinen dul bir kadın. Hayatta tek amacı ucuzluk. Her şeyi ucuza sağlamaya bakar. Paradan başka düşüncesi yok. Parası da var hani. Son derece kurnaz kadındır. Ben sizin pek ucuza ama sanırım gene de kâr ederek Napoli kentine karşı elde ettiğiniz hapishane hayatını, hatta köydeki 4 yıllık mutlu yaşayışınızı buna benzetiyorum. Hapishane hayatı üzerine görüşünüze katılamayacağım. Profesörümde tedavi gören hastalardan biri 12 yılın hapishanede geçirmişti. Ruh hastasıydı. Bazen çok sinirlenir, ağlardı. Bir keresinde kendini öldürmeye bile kalkışmıştı. Hapishanedeki hayatının pek iç karartıcı olduğu su götürmez. Ama inanın büsbütün değersiz değilmiş bu hayatı. Öte yandan hapishanede kaldığı sürece bir örümcekle pencere dibinde yetişmiş bir fidandan başka hiçbir şey görmemiş. En iyisi size geçen yıl karşılaştığım bir adamı anlatayım. Garip, pek seyrek rastlanabileceği için garip bir olaydı bu. Adamcağız yanında birkaç kişiyle birlikte idam edileceği yere götürülmüştü. Siyasi bir suçtan ötürü idamına karar verilmiş ve karar hemen orada kendisine okunmuştu. 20 dakika sonra da affa uğradığı, cezanın değiştirildiği bildirildi. İki karar arasındaki 20 dakikalık ya da bir çeyrek saatlik sürede adam birkaç dakika sonra öleceğine kesin bir inançla yaşamış. O zamanki izlenimlerini zaman zaman hatırlardı. Bunları tekrar tekrar anlatmasını rica ederdim. Olanları bütün ayrıntılarıyla hatırlıyor, o dakikalarda duyduklarını hiç unutmayacağını söylüyordu. Mahkumlar birkaç kişi olduğu için halkın ve askerlerin çevirdiği dar ağacının birkaç adım ötesine 3 direk çakılmıştı. İlk 3 kişiyi direklerin yanına götürüp bağlamışlar ve uzun beyaz gömlek giydirmişler. Tüfekleri görmemeleri için beyaz külahları gözlerine kadar indirmişler. Her direğin karşısına birkaç erlik bir grup geçmiş. Benim arkadaş 8. hükümlü olduğu için direğe 3. grupta gelecekmiş. Papaz elinde haçla hepsini bir bir dolaşmış. O anda yaşayacakları süre yalnızca 5 dakikaymış. Adam bu 5 dakikanın kendisi için sonsuz bir ömür kadar uzun bir süre gibi göründüğünü söylüyordu. O 5 dakikada o kadar uzun yaşaması gerekiyormuş ki son dakikayı düşünmek aklından bile geçmiyormuş. Arkadaşlarıyla vedalaşması için 2 dakikalık bir zaman hesaplamış. 2 dakikayı da kendisiyle ilgili şeyleri düşünmek için bırakmış. En son olarak da çevresine bir kere daha bakacakmış. Bu tasarı ve hesaplamalarını büyük bir açıklıkla hatırlıyordu. 27 yaşında güçlü kuvvetli bir genç olarak hayata veda ediyordu. Arkadaşlarıyla vedalaşırken birine laf olsun diye bir soru sormuş. Aldığı yanıtla da bayağı ilgilenmiş. Vedalaşma bitince kendine ayırdığı son 2 dakikada gelmiş. Bu sürede düşüneceklerini önceden kararlaştırmış. 2 dakika içinde bütün hız ve açıklığı ile şunlara yanıt bulmaya çalışıyormuş. Şimdi varım, yaşıyorum ama 3 dakika sonra yok olan biri ya da bir şey olacağım. Ama ne olacağım, nerede olacağım? Yakında bir kilise varmış. Yaldızlı kubbe güneşte pırıl pırıl parlıyormuş. Çatının parıltılarından gözünü ayıramadığını hatırlıyordu. Bu parıltılar ona sanki yeni varlığıymış gibi geliyor. 3 dakika sonra onlarla buluşacağını düşünüyormuş. Bilinmeyen, hemen o anda olacak bir olay onda korkunç bir duygu uyandırıyormuş. O anda, ah ölmesem ne olurdu, yine hayata dönsem diye acı bir düşüncenin onu ezdiğini söylüyordu. Bir sonsuzluk, her şey benim olurdu. Dakikalar 100 yıl olurdu benim için. Hiçbir şeyi kaybetmez, dakikaları gözetir, bir anı bile boşa harcamazdım. Adam, bu düşünce sonunda öyle bir duyguya döndü ki, diyordu, bir an önce kurşuna dizilmeyi istedim. Prens birden sustu. Hepsi onun devam etmesini, varacağı sonucu bekliyordu. Aglaé, bitirdiniz mi? Diye sordu. Prens kısa bir dalgınlıktan sonra, efendim, evet bitti, dedi. Ne diye anlattınız sanki? İşte öyle hatırıma geliverdi. Adelaide, sözünüzü hep yarım bırakıyorsunuz prens, dedi. Sanırım hayatın parayla değerlendirilemeyeceğini, bazen 5 dakikanın bile bütün bir servetten daha değerli olduğunu söylemek istiyordunuz. Övülecek düşünceler bunlar. Ama izin verirseniz şunu sorayım size. Bu korkunç olayı anlatan arkadaşınızın cezasını değiştirmişler, ona sonsuz hayatı bağışlamışlar. Peki bunun üzerine ne yaptı o? Her dakikanın değerini hesaplayarak yaşayabildi mi? Hayır, bunu ona ben de sormuştum. Yapamamış, zamanının pek çoğunu gene boşa harcamış. Gördünüz mü? Denenmiş işte. Demek ki gerçekte hesaplı yaşamak mümkün olmuyor. Her nedense yapılamıyor bu. Evet, her nedense olmuyor, diye tekrarladı prens. Ama inanmak zor buna. Yani siz herkesten daha akıllıca yaşayacağınızı sanıyorsunuz, dedi Aglaé. Evet, arada bir öyle düşünürdüm. Gene de öyle düşünüyorsunuz. Prens az önceki gibi sakin, hatta utangaç bir gülümsemeyle Aglaé'ye baktı. Gene de öyle düşünüyorum, diye karşılık verdi. Aglaé sinirlenmişti. Pek alçak gönüllüsünüz. Sizler yüreklisiniz maşallah, gülüyorsunuz buna. Oysa ben arkadaşımın anlattıklarının o derece etkisinde kalmıştım ki o korkunç 5 dakika düşlerime bile girdi. Prens dinleyenleri keskin ve inceleyen bir bakışla yeniden süzdü. Sonra birdenbire gene gözlerinin içine bakarak ama kuşkulu kuşkulu "Sizi gücendirmedim ya?" diye sordu. Kızlar hep bir ağızdan "Neden?" diye sordular. "Akıl hocalığı taslar gibiyim de." Kızlar gülüştü. "Bana gücenmeyin," dedi prens. "Başkaları kadar yaşamadığımı, hayatı başkalarından daha az anladığımı kabul ediyorum. Bu yüzden de belki arada bir tuhaf konuşmalarım oluyor." Prens iyice bozulmuştu. Aglaé sert sert ve biraz da saldırgan bir halde "Mutlu olduğunuzu söylediğinize göre," diye başladı. "Başkalarından az değil, çok yaşamış olmalısınız. O halde ne diye doğruyu söylemekten kaçınıyorsunuz? Hem boşuna özmeyin kendinizi. Bize akıl öğretmenin övünülecek bir yanı yok. Sizin hayat felsefenizle hayatın her anını mutlu kılmak mümkündür. Size ister bir idam sahnesi, ister düpedüz bir elin parmağını göstersinler, her ikisinden de övülmeye değer düşünceler çıkarır, bundan hoşnut da olursunuz. Bu şekilde yaşamanın da bir zorluğu olmasa gerek." Nicedir konuşanların yüzlerini inceleyen generalin karısı söze karıştı. "Bu öfke de nereden çıktı? Ne demek istediğin de pek anlaşılmıyor. Yok parmakmış, yok bilmem ne. Ne güzel konuşuyor prens. Gerçi biraz acıklı ama gene de hızını kesmeyin. Konuşmaya güler yüzle başladı. Şimdi bütün keyfi kaçtı." "Aldırmayın mamam. Yazık ki bir idam sahnesi görmemişsiniz prens. Yoksa size bir şey sormak isterdim." "İdam sahnesi gördüm ben." "Gördünüz mü?" diye bağırdı Aglaé. "Bunu tahmin etmeliydim. Şimdi durum değişti. O halde hep mutlu olduğunuzu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Ne dersiniz? Doğru söylemiyor muyum?" "Sizin köyde de idam cezası uyguluyorlar mıydı?" diye sordu Adelaide. "Lyon'da gördüm. Schneider'le birlikte gitmiştik. Kente girer girmez bununla karşılaştık." Aglaé, "Bari beğendiniz mi? Oldukça bilgi edinmiş olmalısınız." "Hiç hoşuma gitmedi doğrusu. Biraz sağlığıma da dokundu. Ama büyülenmiş gibi gözlerimi ayıramadığımı itiraf etmeliyim." "Sizin yerinizde ben de olsam gözlerimi ayıramazdım. Ama orada kadınların bu gibi şeyleri seyretmesini hoş karşılamıyorlar. Gazeteler bile bu gibi kadınlara verip veriştiriyor." "Bunu kadın işi saymadıklarından olmalı. Belki de suçlandırılmaktan kaygıları var. Övülecek bir düşünce doğrusu. Sakın siz de aynı düşüncede olmayasınız." "Bize idamı anlatsanıza," diye kesti Adelaide. Prens şaşaladı, yüzü asıldı. "Bunun yeri değil sanırım." Aglaé çıkıştı. "Bizden esirgiyor musunuz yoksa?" "Hayır, o değil. Bunu az önce anlatmıştım da." "Kime?" "Uşağınıza, içeride beklerken." Hep bir ağızdan "Hangi uşağı?" diye sordular. "Holde'ydi. Kır saçlı, kırmızı yüzlü bir adam. İvan Fedorovic'in yanına girmek için holde bekliyordum." "Tuhaf doğrusu," dedi generalin karısı. Aglaé sözünü kesti. "Prens pek demokrat. Eh, Alexei'yi anlattığınıza göre bizi de reddetmezsiniz." "Bunu %100 dinlemek isterim," dedi Adelaide. Her zamanki gibi bütün saflığıyla, çabucak, heyecanlanan prens genç kızlara döndü. "Az önce tablonuz için benden konu isterken bunu düşünüyordum. İdam hükümlüsünün yüzü. Giyotinin inişinden 1 dakika önce, sehpanın önünde, başını tahtaya uzatmadan önce." "Yüz mü? Yalnız yüz mü olacak? Biraz garip bir konu. Bilmem ki tablo için uygun mu?" "Neden olmasın? Geçenlerde Basel'de böyle bir tablo gördüm. çok etkiledi beni. Ama bunu size başka zaman anlatırım. Basel'deki tabloyu sonra anlatırsınız. Ama şimdi şu idam tablosunu biraz açıklayın. Düşüncenizi tam olarak anlatabilir misiniz? Bir yüz. Yalnızca bir yüz mü yapılacak? Nasıl olacak bu yüz? Frans anılarının etkisinde, istekle ve o anda çevresindekileri unutmuş gibi söze başladı. İdamdan tam bir dakika önceydi. Hükümlü merdiveni çıkarak aletin yanına yeni gelmişti. Benden yana baktı, ben de ona baktım ve her şeyi anladım. Ama o anda duyduklarımı nasıl anlatmalı bilmem ki. Sizin ya da başka birinin bunun resmini yapmasını çok isterdim. Keşke siz yapsanız. O sırada bile böyle bir tablonun pek yararlı olacağını düşünmüştüm. Yalnız bu işi daha başlangıçtan almak gerekiyor. Olduğu gibi her şeyi. Hükümlü hapishanedeydi ve infazın en azından bir hafta sonra olacağını umuyordu. Hesaplaması resmi yazışmaların yürüyüşündeki hıza dayanıyordu. Kağıtlarından biri bir makama gidecek ve en azından bir hafta sonra çıkacaktı. O aralık her nedense işi kısa kestiler. Adamcağız sabahın 5'inde henüz uykudaydı. Ekim sonlarında bir gündü. Oraları bu mevsimde sabahın erken saatinde soğuk ve karanlık olur. Hapishane komiseri nöbetçilerle birlikte hücresine girerek hükümlünün omzuna yavaşça dokundu. Adam dirseğine dayanarak doğruldu. Işığı gördü. Ne oluyor diye sordu. İdam saat 10'da. Uyku sersemliğiyle önce inanmak istemedi. Kağıtlarının ancak bir hafta sonra geleceğini ileri sürdü. Ama kendine gelince tartışmaktan vazgeçerek sustu. Anlattıklarına göre sonradan ne de olsa böyle ansızın acı geliyor demiş. Sonra susmuş, bir daha ağzını açmamış. Daha sonra 3-4 saat bilinen şekilde papazla kahvaltıyla geçiyor. Yemekte şarap, kahve ve et verirler. Alay eder gibi değil mi? Bir yandan zalimce gibi görünür yaptıkları. Aslında kötülük yoktur içlerinde. Kahvaltıyı filan hep içten ve insanlıktan söz ederek sunarlar. Daha sonra giyinme faslı başlar. Bir hükümlünün giyiminin nasıl olduğunu bilir misiniz? Sonunda alıp idam yerine götürürler. Tahminime göre yolda da yaşamak için önünde daha uzun bir zaman olduğu inancındadır. Adamın yoldaki düşüncesi şöyledir. Epey yaşayacağım daha. 3 sokak var bundan sonra. Bu sokağa geçince öbür sokak gelecek. Sonra da sol kolda ekmekçinin bulunduğu sokak. Oraya kadar dünyanın yolu var daha. Çevrede kalabalık, bağrışmalar, gürültü, on binlerce yüz ve göz. Bütün bunlara dayanmak gerek. Ama adamın kafasındaki asıl düşünce şudur. İşte burada 10.000 kişi var. Hiçbirini değil de beni idam ediyorlar. Bunların hepsi hazırlık aşaması. İdam yerine bir merdivenle çıkılır. Hükümlü bu merdivenin önünde birdenbire ağlamaya başladı. Oysa güçlü, cesur bir adammış. Söylediklerine göre azılı bir katilmiş. Papaz bütün bu sürede hep onun yanındaydı. Arabayla gelmişlerdi. Durmadan bir şeyler söylüyorlardı. Ama hükümlünün onları duyduğunu sanmıyorum. Dinlese bile üçüncü sözcükten sonrasının kulağına girmeyeceği %100'dü. Sonunda merdivenden çıkmaya başladı. Ayakları bağlı olduğu için ufak adımlarla yürüyordu. Papaz herhalde akıllı bir adamdı. Artık susmuş, yalnızca haçı öptürüyordu. Merdivenin önünde hükümlünün yüzü sararmıştı. Ama giyotinin yanına gelince birdenbire kireç gibi bembeyaz kesildi. Ayaklarında da derman kalmamıştı herhalde. Boğazını sıkan, gıdıklayan bir şey vardı sanki. Bu haller büyük bir korkuya kapıldığımız anlarda beyin çalıştığı halde iradenin kaybolmasıyla oluşur. Bilmem sizin de başınızdan geçti mi? Önleyemeyeceğimiz tehlike karşısında, diyelim üstümüze bir ev yıkılırken, ansızın ne olursa olsun diye gözlerimizi kapayarak olduğumuz yere çökmek isteriz. Hükümlü de kendisini bu anların halsizliğine kaptırdıkça, papaz çabucak ve sessizce haçı dudaklarına dayıyordu. Ufak gümüşten 4 köşeli bir haçtı. Papazın sık sık hemen her dakika öptürdüğü haç dudaklarına değer değmez hükümlü gözlerini açıyor, birkaç saniye için yeniden canlanıyor, ayaklarını biraz daha sürüklüyordu. Haçı öpmekte, tutkuyla öpmekte acele ediyordu. Sanki yanında alıp götürmesi gerekli bir şeyi unutmamak için telaşlanıyordu. Ama o anda dinle ilgili bir kaygısı olduğunu hiç sanmıyorum. Giyotinin yanına kadar bu böyle sürdü. Bu durumlarda son anda bayılmalar pek görülmüş şey değildir. tam tersine, kafa büyük bir canlılık içinde makine gibi çalışır. Bana öyle geliyor ki adamın kafasında gereksiz, belki de gülünç, karşıdaki adamın yüzündeki sihir, cellatın paslı alt düğmesi gibi düşünceler çarpışıp durmaktaydı. Yine de her şey en ince noktasına kadar farkına varılıp hatırlanır. Zihin çalışması öyle bir noktada yoğunlaşır ki her şey onun çevresinde döner dolaşır. Ne bayılmaya ne unutmaya imkan vardır. Bu durumun son saniyenin dörtte birine kadar süreceğini düşününüz. Kafanın bıçağın altına girdiği son ana kadar. O anda birdenbire demirin kaydığını duyacak, bunu %100 duyacak. Ben olsam özellikle dinler ve duyardım. Bu belki de saniyenin onda biri kadar kısa bir süredir ama %100 duyulur. Başın gövdeden ayrıldıktan sonra çok kısa bir an hala bilinçli olduğunu öne sürenler var, biliyor musunuz? Ne dersiniz buna? Ya bu 5 saniye sürüyorsa? Yalnız son basamağı açık seçik görünen bir dar ağacı çiziniz. Hükümlünün ayağı bu son basamakta, yüzü kireç gibi. Papaz haçı uzatmış, hükümlü morarmış dudaklarını istekle uzatıyor ve her şeyi biliyor. Tabloda haçla baş ön plandadır. Papazın, cellatın ve iki yardımcısının yüzleri, aşağıda birkaç baş ve göz de üçüncü planda. Tamamlayıcı olarak belli belirsiz çizilebilir. Tablo böyle olmalı bence. Prens susarak herkesi ayrı ayrı süzdü. Alexandra dalgın dalgın, "Anlattıklarınız küetisme ile bağdaşmıyor," dedi. Dipnot, küetisme, dinde olgunlaşmanın ancak denetim ve ruhsal tatminle gerçekleşebileceğini kabul eden felsefi bir görüş. Adelaide atıldı. "Şimdi de nasıl aşık olduğunuzu anlatın." Prens ona şaşkınlıkla baktı. "Basel tablosunun öyküsüne nasıl olsa borçlusunuz. Daha önce nasıl aşık olduğunuzu dinleyelim. Hiç inkara kalkışmayın. Aşık olduğunuz %100. Bunu anlatırsanız filozofluğu da bırakmış olursunuz." "Size neden bir şeyi anlatıp bitirince bir utangaçlık geliyor?" diye sordu Aglaé. "Neden oluyor bu?" Generalin karısı Aglaé'ye öfkeyle bakarak, "Saçmalık seninki ama," diye kesti. "Evet, pek akıllıca değil," diye Alexandra da doğruladı. Generalin karısı prense döndü. "Aldırmayın prens. Bunu şirretliğinden yapıyor. Yoksa bu kadar boş bir terbiye almış değildir. Sakın üstünüze vardıkları için alınmayın. Akıllarına bir muziplik var besbelli. Ama sizi sevdiler. Yüzlerinden okudum." Prens sözcüklere basa basa, "Yüzlerini ben de okuyorum," dedi. "Nasıl?" diye meraklandı Adelaide. Ablasıyla küçük kardeşi de merakla sordular. "Neyi okuyorsunuz yüzlerimizden?" Prens ses çıkarmıyor, ciddi bir yüzle bakınıyordu. Hepsi vereceği yanıtı bekliyordu. Ciddi bir sesle, hafifçe, "Sonra söylerim," dedi. "%100 bizi meraklandırmak istiyorsunuz," diye bağırdı Aglaé. Adelaide aceleyle söze karıştı. "O halde yüzleri bu kadar ustalıkla okuduğunuza göre mutlak aşık olmuşsunuzdur. Demek doğru anlamışım. Hadi anlatın bakalım." Prens aynı ağırlık ve ciddilikte, "Aşık olmadım," dedi. "Başka türlü bir mutluluk benimki." "Bu da nasıl oluyor?" Prens derin düşünceye dalmış gibi, "Peki anlatayım," dedi. 6. Prens, "Hepiniz gözlerinizi öyle bir dikmişsiniz ki," dedi, "merakınızı gidermeyecek olsam kızacaksınız bana." "Yok yok, şaka ediyorum," diye ekledi. "Bulunduğum köyde çocuklar vardı. Bütün zamanımı çocuklarla, hep onlarla geçirirdim. Köyün okulu çocuklarıydı. Onlara ders filan verdiğim yoktu. Bu öğretmen Jules Thibault'un işiydi. Hoş, bir şeyler öğrettiğim de olurdu. Ama benimki daha çok aralarında hoşça vakit geçirmekti. 4 yılım hep böyle geçti. Zaten benim de bundan başka bir isteğim yoktu. Onlara her şeyi anlatır, onlardan hiçbir şeyi saklamazdım. Babaları, akrabaları kızarlardı bana. Çünkü gün oldu, çocuklar bensiz edemez, çevremi sarmadan duramaz oldular. Okul öğretmeni baş düşmanım kesildi. Bu çocuklar yüzünden çok düşman kazandım. Schneider bile ayıplıyordu beni. Korktukları neydi, bir türlü anlayamıyordum. Çocuğa her şey söylenebilir bence. Büyüklerin küçükleri, hatta anne babaların öz çocuklarını ne kadar az tanıdıklarına her zaman şaşmışımdır. Küçük olduklarını öne sürerek çocuklara gerçekleri olduğu gibi söylememek. Ne hüzün verici, ne zavallı bir düşünce. Öte yandan çocuklar hem her şeyi anlarlar, hem de babalarının onları küçük, aklı ermez saydıklarını çok iyi bilirler. Nedense büyükler bir küçüğün en çapraşık bir konuda bile yararlı bir fikir verebileceğini hiç akıllarına getirmezler. Tanrım, küçücük güzel bir kuş, güven, mutluluk dolu bakışlarını gözlerinize dikmişken onu aldatmaya nasıl gönlünüz razı olur? Bence dünyada kuştan daha iyi bir yaratık yoktur. Çocukları bu yüzden kuşa benzetiyorum. Bir olay yüzünden köyde bana çok kızmışlardı. Ama öğretmen Tibo'nun kızgınlığı ise doğrudan doğruya kıskançlıktı. İlkin çocuklara bir şey öğretemediği halde çocukların benim her dediğimi anlamalarına şaşırmıştı. Ona çocuklara bizim öğretmemiz yerine onlardan öğreneceklerimiz olduğunu söylediğimde benimle düpedüz alaya başladı. Ömrünü çocuklar arasında geçirdiği halde beni kıskanıp suçlamasına bir anlam veremiyordum. Aslında çocuklar insan ruhunu iyileştiren ilaçtır. Schneider'in hastanesinde bahtsız bir hasta vardı. Delilik tedavisi uygulanıyordu. Bana kalırsa bu adam deli değildi. Büyük bir acı içindeydi. Bütün hastalığı da buydu. Çocukların onun için ne olduğunu bir bilseniz. Ama bu hastayı size daha sonra anlatırım. Şimdi yine işin başına döneyim. Başlangıçta çocuklar beni sevmediler. İri yapılıyım, savruk bir halim var. Çirkinliğimi de biliyorum. Üstelik yabancıydım. Çocuklar önceleri benimle alay ediyorlardı. Bir keresinde Marie'yi öptüğümü görünce taşa bile tuttular beni. Onu da topu topu bir kere öpmüştüm. Prens dinleyenlerin gülümsemelerine karşı gülmeyin dedi. Bunun aşkla filan ilgisi yok. Bu kızcağızın ne zavallı bir yaratık olduğunu bilseniz siz de benim gibi acırdınız. Marie bizim köydendi. Annesi çok ihtiyar bir kadındı. Ufak ve harap bir evleri vardı. Evin iki penceresinden biri köy büyüklerinin izni alınıp tahta bölmeyle bölünmüştü. İhtiyar kadın bu pencereden şerit, iplik, tütün, sabun satıyordu. Bunlardan gelen parayla kıt kanaat geçiniyorlardı. Kadın hastalıklıydı. Hep aynı yerde oturmaktan ayakları şişerdi. Marie 20 yaşında, çok zayıf, incecik bir kızdı. Çoktandır vereme yakalandığı halde hala evlere gündelikle tahta silmeye, çamaşıra, bahçe süpürmeye, hayvan temizliğine gidiyordu. Gezginci bir Fransız satıcı onu ayartarak alıp götürmüş. Bir hafta sonra da onu yol ortasında tek başına bırakıp izini kaybetmişti. Kızcağız yollarda dilenerek üstü başı çamurlanmış, kunduraları patlamış bir halde eve dönmüştü. Tam bir hafta taban tepmiş, geceleri tarlalarda geçirmiş, üstelik dehşetli soğuk almıştı.